Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'dayız ve Sesli Dergi programında bugün Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Ocak sayısı tebliğde temsil hassasiyeti yol kesici olmamak kapağıyla okuyucusuyla buluşmuş ve bu derginin ilk olarak sunuş yazısını paylaşacağız sizinle. Sonrasında da Ahmet Taş getiren imzalı tebliğde temsil hassasiyeti başlıklı yazıyı aktaracağız. Müslim, mümin, salih, muhsin. Bunlar Kur'an'da Müslümana Rabbimizin verdiği sıfatlar. Her ne kadar bir alem, özel isim haline gelmişler ve geçtiklerinde Müslümanı ifade ediyor olsalar da aslında bir sıfatı, vasfı beyan etmektedirler. Müslim, İslam'a inanan insan demekse de kelime anlamı itibarıyla barış, güven, sulh, selamet insanı demektir. Mümin, iman eden insan anlamına gelmekle birlikte emniyet ve güven veren anlamlarına da gelmektedir. Salih, Müslümanın vasfı sadedinde Kur'an'da yer almaktadır ve iyi işler yapan insan demektir. Muhsin, hakeza yine Müslümanın vasıflarından Allah'ın sevdiği insan çerçevesinde zikredilen ama ihsan ve iyilik eden, güzel yaşayan, güzellikler içinde olan, güzelliği bir kişilik olarak kuşanan ve onun da ötesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif buyurduğu ihsan kavramıyla bağlantılı olarak Allah'ı görüyormuş gibi yaşayan insan demektir. İslam dairesine giren insanın meselesi, Halik Teala'nın kişilik çerçevesi olarak bildirdiği vasıfları kendi varlığında taşır hale gelmesidir. Bunu yaparsak güzel Müslüman oluruz ve Rabbimiz bizi sever. Rabbimiz sevince insanlara da sevdirir. Tebliğ, insanların İslam'a yönelmesini sağlamaksa ve biz bunun vesilesi olmak istiyorsak, öncelikle Rabbimizin sevdiği ve insanlara sevdireceği insan olmak sorumluluğundayız. Yalancıktan Müslüman olunca Rabbimiz bizi sevmeyeceği gibi başkalarına da sevdirmez. İslam dairesine girip içinde yol almayınca, kişiliğimizde her gün daha belirgin bir şekilde İslam yansımayınca, aksine İslamsızlıktan alametler yer alınca, üstelik yara bere içinde bir kişilik ortaya koyunca, Müslüman olarak satın alınma pahamız da ona göre olacaktır. İnsanlar bizim üzerimizden değil ancak bizi aşarak İslam'a gitmek zorunda kalıyorlarsa biz kendimize bakmamız lazım. İslam'a yol açmak lazım, yol olmak lazım, yol kesmemek lazım. Yol kesici olunur mu? Allah korusun, olunur maalesef. Olunuyor maalesef. İnsanlar iyi ki size bakarak İslam'ı değerlendirmedim diyorlarsa bize bir şey var demektir. Allah'a şükür ki sizi tanıdım, beni Allah'ın yoluyla buluşturdunuz diyorlarsa ne mutlu bize demektir. İslam'ı yaşamak her şeyden önce bizim şahsi sorumluluğumuzdur. Ama İslam'ı yaşamak bir diğer kademede de bir başkasının İslam yolunu aydınlatacak bir kandil olabilir. Ne diyelim, kandil olalım, yolları aydınlatalım ta ki insanlar çağın karanlığında yollarını bulabilsinler. Altınoluk'un bu sayısı böyle bir hassasiyeti gündemimize taşıyor. Faydalı olmasını niyaz ediyoruz. Evet değerli dinleyenler, derginin sunuş yazısı böyle bitiyor ve şimdi Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı tebliğde temsil hassasiyeti başlıklı yazıyı sunacağız. Meselenin tahliline tersinden başlayabiliriz. Yani tebliği olumsuz etkileyen bir tür negatif tebliğ denebilecek olan şeyden. İslamofobi konusu bunun için çok çarpıcı bir alandır. Çağımızın belalarından biri olan İslamofobi, İslam korkusu üretmek anlamına geliyor ve İslam'ı bir korku malzemesine dönüştürüp insanlarla İslam'ın arasına uçurumlar koymaya çalışıyor. İslamofobinin ana malzemesinin Müslüman toplum veya kişilerde gözlenen ve insani ölçüleri zorlayan davranışlar olduğu söylenebilir. Bunlar hiç olmasa İslamofobi merkezleri malzeme bulamaz mı, yalan dolan üretimler yapamazlar mı? Tabii ki yapabilirler. Ama Müslüman kişi ve toplumlarda görülen, yani İslami hüviyetle yapılan ama insani ölçüleri göz ardı eden davranışların İslamofobi için hazır malzeme sunduğu da bir gerçektir. Mesela kameralar önünde gerçekleştirilen gırtlak kesme eylemleri İslam adına yapılırsa birileri de onu alıp işte İslam'ın cihadı budur diye hesabı kesebilirler. Öyleyse şunu söylemek mümkündür. Hayatın hangi alanında olursa olsun Müslüman kimliği içinde çarpık davranışlar sergileyen her insan İslamofobi senaryolarının gönüllü aktörü olmuş demektir. İslamofobi üretim merkezleri bu senaryoları bizzat yazıp bizzat sahneye koyabilirlerdi. O kamera önünde boğaz kesme gösterileri yapanların böyle bir senaryonun aktörü olduklarını görürsek şaşırmamalıyız. Tebliğ, İslam'ın ikinci bir insana taşınması. Bu bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccında her bir Müslümana emanet ettiği bir görevdir. İslam'ın cihan şumul mesajının en uç ufuklara taşınması için de her Müslümanın bir taşıyıcı olarak kendisini sorumlu hissetmesi şarttır. Bu sorumluluk insanın birebir ilişkide bulunduğu, mesela aile ortamından, iş arkadaşlığından, eğitim ortamlarından, devlet-toplum ilişkisinden başlayıp tüm insanlığa ulaşacak bir mesaj boyutuna gelebilir. İslam'ın mesajı sözle taşınır, halle taşınır. Kur'an'ı anlatırsınız, Resulullah'ın ölçülerini anlatırsınız, İslam bu güzellikleri getiriyor insana dersiniz. Bu hiç şüphesiz bir tebliğdir. Kur'an'ın gönüllere şifa gibi akması, çağlar boyunca insanlarla İslam'ın buluşmasının ana vasıtalarından birisi olmuştur. Fakat İslam'ın inşa ettiği insan, toplum ve müesseseler, hem İslam'ın getirdiği ölçülerin ete kemiğe bürünebilme potansiyelini ortaya koyar, hem de çok daha elle tutulur bir numunesini, misalini gözler önüne serer. İslam'ın nasıl bir insan, toplum ve medeniyet inşa ettiğini görmek isteyenler, onun müşahhas örneklerine bakarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlikle görevlendirilip de Hira'da ilk vahyi alıp evine geldiği zamanı düşünelim. Peygamberlik, vahiy. Zevcesi Hazreti Hatice'ye bunları anlatacak. Mekke insanına bunları anlatacak. Ne oldu diye soran gözlerle bakan Hazreti Hatice'ye ilk sözü şu olur. Şimdi bana kim inanır? Hazreti Hatice'nin cevabı şudur. Ey Allah'ın elçisi, seni evvela ben kabul ve tasdik ederim. Allah yoluna önce beni davet et. Hazreti Hatice bunu çok sevdiği zevcinin gönlünü rahatlatmak için söylemiş değildir. Hazreti Hatice'nin bütün kalbiyle inandığı çok önemli gerekçeleri vardır. Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir vakit mahcup etmez dedikten sonra gerekçelerini sıralar. Çünkü sen akrabanı himaye edersin, işini görmekten aciz olanların ağırlığını yüklenirsin, fukaraya infak eder, kimsenin yapamayacağı kadar iyilikte bulunursun, misafire ikram edersin, hak yolunda zuhur eden hadiselerde halka yardım edersin. Bunlar o zamanlarda erdemli bir insanın özellikleridir. Yani şayet her peygamberin olduğu gibi Resulullah'ın İslam davetinin önüne de bir takım engeller çıkacaksa, bunları ortadan kaldıracak olan ilk sebepler, Abdullah oğlu Muhammed'in zaten peygamberane bir kişilik sahibi olmasıdır. İşin sırrı da budur. Çarpık bir kişilikle güzelliğe davet edemezsiniz. İlk tepki sizde neden yok o güzellik sorusu olur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüce bir ahlak üzeredir. Kalem suresi 4. Necip Fazıl ne güzel söyler. Ufuk peygamberdir o. İnsani bütün güzelliklerin ufkudur. İnsan olmak için ona yönelinir, ona benzemeye çalışılır. İnsanlığın güzellik önderidir, örneğidir o. ve o hüviyetiyle gelmiştir. İnsanlığın önderliği hüviyeti içinde. Kırbaçla hükmeden değildir o. Bir hükümdar, mütehakkim, zorba değildir. Bir ahlak bayrağıdır, erdem bayrağıdır, rahmet bayrağıdır. Din sadece bir fikriyat değildir. Kuşkusuz bir zihin dokusu mahiyeti vardır ama o da hayatı tanzim eden bir ilahi çerçevedir. Bir hayat disiplinidir ve ölçüler hayat haline gelmek için gelmiştir. Kur'an, Resulullah'ın şahsiyetinde ete kemiğe bürünmüştür. Ve Resulullah, Rabbin lütfu keremiyle ölüden diriyi çıkarırcasına Mekke toplumu içinden bir rahmet toplumu çıkarmıştır. Herkes vahiy öncesi Mekke insanı gibi kalmış olsaydı, vahiy işitip de hiç işitmemiş gibi olmaz mıydı? İşitmedikleri halde, işittik diyenler gibi de olmayın. Enfal Suresi 21. Buyurulmuyor mu Kur'an-ı Azimüşşan'da? Müslüman, kendi şahsiyetinde İslam'ı güzel temsil etmeye özen göstermelidir. Ona bakanlar şayet onun şahsında İslam hakkında hüküm verecekseler, bunun ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu idrak bir Müslüman için hayati meseledir. Müslüman bilinen kişinin şahsında İslam'ı yanlış okumak, yanlış Müslüman olma riski. İnsanların ona bakıp İslam buysa gibi yanlış çıkarımlara yöneltme riski. İslam'a yönelişin önünü kesme vebali. Dünyada Müslüman olarak bir tek siz kaldınız ve insanlar İslam'a sizin Müslümanlık kıvamınıza bakarak yönelecekler gibi bir sorumluluktur kişiliğimizin İslam'ı temsil etmesi. Böyle baktığımızda Müslüman toplum başlı başına bir tebliğdir. Şayet Resulullah'ın inşa ettiği toplumla benzeşirse, Müslüman bir aile başlı başına bir tebliğdir. Şayet Kur'an'ın ölçülerini ve Resulullah'ın aile hayatını çağlara taşırsa. Müslüman bir genç başlı başına bir tebliğdir. Gençliğin savrulduğu bir zamanda Hazreti Peygamber'in elini tutan gençlerin yürek kıvamıyla kuşanırsa. Müslüman bir anne, Müslüman bir baba, Müslüman bir evlat başlı başına bir tebliğdir. Annenin anne şefkatinden, babanın baba sorumluluğundan, evladın rahmet kanatlarıyla donanmaktan kaçındığı zaman da şefkati karakter haline getirirse. Müslüman bir devlet başkanı, Müslüman bir iş adamı, Müslüman bir öğretmen başlı başına bir tebliğdir. Yüklendikleri sorumlulukları yaratılanlara şefkat mahiyetinde icra ederlerse. Müslüman, yani İslam'ı bir hakkın yaşayan insan, hangi sosyal kimlik içinde bulunursa bulunsun, İslam'ın güzelliğini taşır üzerinde ve o niteliğiyle tebliğde bulunur, yani İslam'a çağırır. Tebessüm sadakadır buyuruyor Allah Resulü. Yüzünde hep tebessüm taşıyan insan ve toplum, birbirinin yüreğine sevinç taşımayı en güzel mümin olmak kalitesi olarak gören insan ve toplum. Yolda insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmayı insanlık kalitesi olarak gören insan ve toplum. Hayvana ağır yük yüklemeyi, hatta hayvan üzerinde sohbet yapmayı hak ihlali gibi gören, karınca yuvasını yakmayı insanlık dışı değerlendiren, savaşta bile yaşlılara, kadınlara, çocuklara, ibadetleriyle meşgul olanlara dokunmayı, ağaçları kesip yakmayı yasaklayan insan ve toplum. Bunların her biri peygamber öğüdü niteliği taşıyor. Bunların her biri peygamber öğüdü niteliği taşıyor. Allah Resulü böyle gergef gergef güzellikler halinde işlemiş İslam insanını ve toplumunu. Yani baktığınızda Serap'a bir insanlık kalitesi görüyorsunuz o toplumda. İnsani kaliteyi yakalamak için Müslümana ve İslam toplumuna bakıyorsunuz. Mekke, Medine kriterleri ya da Kur'an, sünnet kriterleri ana insanlık kriteri oluyor bütün çağlar boyunca. Müslümanlar hukukun üstünlüğü kriterini almak için bilmem hangi Avrupa Komisyonu'na başvurma düşüşünü değil, mahşer aydınlığını hayata taşıyan ilahi hukuk standartlarına müracaat onurunu yaşıyorlar. İşte o insanlar bir yere gittiklerinde adeta peygamber eliyle yoğrulmuş gök insanı gibi algılanıyorlar. Tebliğ ve temsil gibi bir meseleyi dert edinenler, öncelikle ortaya koydukları davranış ve modellerin İslamofobiye malzeme teşkil etmesinin vebalinden ürkerler. Ve evinde, iş yerinde, sokakta, kitle iletişim araçlarında sanki İslam hakkında sıfır bilgiye sahip birisi, bir çocuk mesela, bakir bir göz, gönül, akıl mesela, onu görecek de İslam hakkında yanlış bir algıya yönelecek. Bunu İslam'a yapılmış en büyük kötülük olarak görürler. Ve ey Ali, senin vasıtanla bir kişinin Müslüman olması, senin için dünyalar dolusu zenginlikten daha önemlidir buyuran Allah Resulü'nün hal ve davranışlarıyla bir kişiyi İslam'a ısındırmanın tadını hep yüreklerinde hissederler. Sanki Resulullah elimizden tuttu da her birimizi, ey Ahmet, ey Mehmet, ey Hasan, Hüseyin, senin vasıtanla bir kişinin Müslüman olması demiş gibi. İş, Resulullah'ın bu sözüne muhatap olabilecek Müslümanlık kıvamına sahip olmak. Rabbim, güzel Müslüman olmaya muvaffak kılsın bizleri. Bizi herhangi bir kimsenin yolunu şaşırtacak davranışlardan korusun. Amin. Değerli dinleyenler, Ahmet Taş getiren imzalı Tebliğde Temsil Hassasiyeti başlıklı yazıyı paylaştık programımızda ve son olarak Profesör Doktor Süleyman Derin'le tebliğ üzerine turistlere tebliğ yaparken başlıklı röportajı paylaşalım sizinle. Muhterem Hocam, Sultanahmet Camii'nde son 5 yıldır turistlere İslam'ı tanıtma projesinde yer aldığınızı biliyoruz. Bu faaliyete nasıl başladınız? Her yıl İstanbul'a milyonlarca turist geliyor ve turistlerin çoğu Sultanahmet Camii'mizi ziyaret ediyor. Ne acı ki İslam'ın mabedini gezen turistler İslam'la alakalı herhangi bir bilgi alamadan geri dönüyorlar. Kimi zaman bu durum bazı rehberlerin İslam hakkındaki olumsuz sözleriyle daha da kötü hal alıyor. Esasen Peygamber Efendimiz'e varis olmayı en çok tebliğ ehli hak ediyor. Zira Efendimiz'in en çok meşgul olduğu ve önemsediği iş gayrimüslimlere tebliğde bulunmak, sahabeleri de hep daha iyiye doğru irşad etmekti. Peygamber Efendimiz'i rehber olarak gören bizlerse bu vazifemizi unuttuk. Bunun sebebi belki daha önceleri dini hayat üzerine yapılan ağır baskılar idi. Halbuki bugün globalleşen dünyada insanlar fikirlerini serbestçe yayıyorlar. Gelişen teknoloji, kolaylaşan seyahatler bizlere İslam'ı tebliğ adına güzel fırsatlar sunuyor. Fakir, İngiltere'de doktora yaptığım yıllarda misyonerlerin Hristiyanlığı tanıtmak için giriştikleri gayretlere şahit oldum. Bir gün Londra Aziziye Camii'nde cuma namazını kılmıştım. Camiden çıkınca bir de ne göreyim. Türkçeyi iyi konuşan misyonerler caminin önündeki caddeye masalarını kurmuşlar. Bizleri Hristiyanlığa davet ediyorlar. Onların bu gayretleri bana tebliğ konusunda güzel fikirler verdi. Türkiye'ye dönünce kendi kendime camilerimize ziyarete gelen yabancı misafirlere niçin İslam'ı tanıtan faaliyetler yapmıyoruz diye sordum. Daha sonraki yıllarda şartların da olgunlaşmasıyla bu planımı hayata geçirmek mümkün oldu. İstanbul Müftülüğümüzün de desteğiyle muhtelif üniversitelerden öğrencilerimizi organize ederek Sultanahmet Camii'nde İslam'ı tanıtma ve cami rehberliği hizmeti başlattık. Bu faaliyetten çok güzel neticeler aldık. İslam'ın ve imanın şartlarını özetlediğimiz PowerPoint sunumdan sonraki soru-cevap faslında turistlerden gelen dinimizle alakalı pek çok soruya cevap vermeye çalıştık. Bazı turistler bu sunumlardan sonra İslam'a girdiler. Tabii hidayet Allah'tan, bize düşen ülkemize gelen yabancı misafirlere İslam'a dair doğru bilgiyi verebilmek. Yeri gelmişken dinimizi camide anlatmanın sebebini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sekülerleşmiş Batı aleminde din tamamen şahsi bir konu olmuş. Bir insana dini görüşlerini sormak, cebinde kaç para var demek kadar ayıp karşılanıyor. Bu durum sadece mabetlerde normal görülüyor. Çünkü insanlar camiye sadece gezmek, görmek için değil, aynı zamanda din hakkında bilgi almak için de geliyorlar. Burada şunu da ilave edeyim ki, ecdadımız İslam'ın tebliğini bizzat ihtişamlı camileriyle yapmışlar. İnsanların cami ve din konusunda meraklarını uyandırmışlar. Öyle ki bazı turistlerden Sultanahmet'e tekrar tekrar gelmekten kendilerini alamadıklarını bizzat dinledim. Camiye gelen ziyaretçiler en çok neyi merak ediyorlar, hangi soruları soruyorlar? İslam'la alakalı yaptığımız sunumdan sonra misafirlerimize soru-cevap için vakit veriyoruz. Tebliğin ana eksenini bu bölüm oluşturuyor zaten. Zira verilen her cevap İslam'ın bir başka güzelliğini ortaya koyuyor. En çok İslam'da kadın hakları, İslam ve terörizm gibi konulardan sorular geliyor. Tabii biz de öğrencilerimize bu konularda eğitim vererek onları her türlü zor sorulara hazırlıyoruz. Hiçbir soruya kızmamak, her şeye Kur'ani tabirle ahsen, yani en güzel şekliyle cevap vermek gerekiyor. Cevaplar soru soranın milletine, kültürüne ve dindarlığına göre değişiyor. Diyelim ki tesettürle alakalı bir soru geldi. Soran dindar bir Hristiyansa cevap vermek daha kolay oluyor. Ona şöyle diyoruz: kiliselerinizdeki Hazreti Meryem resimleri hep başörtülü. Rahibeleriniz baştan aşağı tesettür hep bürünmüş. Peki Hazreti Meryem'de ve rahibelerde dindarlık alameti olan başörtüsü niçin Müslüman kadınlara gelince dini baskının bir aracı gibi görülüyor? Soruyu soran şoke oluyor. Müslüman kadınların baskıdan dolayı değil, Allah için örtündüğünü fark ediyor. Aynı şekilde İslam'ın kısas ve zina haddi cezalarının Tevrat ve İncil'de de olduğunu söylüyorum. Hepsi çok şaşırıyor. Zira pek çok batılı Tevrat'ı ve İncil'i iyi okumuyor ve zannediyorlar ki haramlara verilen cezalar sadece Kur'an'da var, onların kitaplarında yok. Netice olarak şunu söylemek gerekiyor ki tebliğ çok ciddi bir iş. Dersine iyi çalışmak, insanların psikolojisini iyi bilmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim en çok peygamberlerin ümmetlerine karşı verdiği tebliğ mücadelesini anlatarak bize tebliğ konusunda yol gösteriyor, hedef çiziyor. Gönül ister ki ülkemizde hemen her alanda hizmet veren dini vakıflarımızın bir kısmı sırf bu işe odaklansın. Her dile Kur'an'ımızı ve diğer dini eserlerimizi tercüme ettirsin. Tebliğ psikolojisiyle ilgili araştırmalar yaptırsın. Kongreler düzenlesin. Bu iş sadece fertlerle yapılacak bir iş değil. Üniversiteler, vakıflar, hatta büyük şirketler bu işe omuz vermeli. Yoksa ahiret günü sorumluluğumuzu yerine getirememenin pişmanlığını yaşarız. Hocam, tebliğ yaparken karşılaştığınız ilginç hatıralarınız oldu mu? İyi bir tebliğci olmak için muhatabımızı çok iyi tanımak gerekiyor. Bir keresinde Amerikalı bir gruba namaz ve abdesti anlatıyordum. Müslümanlar günde 5 kere abdest alır, haftada da en az 1 kere cuma için gusül alırlar dedim. Grubun içindeki bir Amerikalı Müslüman beni uyararak, "Hocam, Amerikalılar sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez duş alırlar. Haftada 1 kere gusül diyerek sayı vermeyelim," dedi. Ben de "Müslümanlar günde 5 kere namaz için abdest alır, istedikleri kadar da duş gusül alır," diyerek meseleyi düzelttim. Yine bir keresinde tesettürü anlatıyorum. Bir hanım dedi ki, "Siz erkekler kısa kollu tişört, altına da şort giyiyorsunuz. Tüm zahmeti kadınlara yüklüyorsunuz," deyince kıyafetime daha bir dikkat ettim. Allah dostlarının niçin kısa kollu elbiseler giymediğini o gün çok daha iyi anladım. Tebliğ ehli aynen sufiler gibi olmalı. Bir şey ruhsat olsa da onunla değil, azimetle amel etmeli. Belki bu yüzden sufilerin yaptığı tebliğ ve irşat çok daha başarılı oluyor. Çünkü onlar söyledikleri her şeyi önce kendileri yaşıyor. Tebliğin dini anlamaya ve yaşama konusunda size katkısı ne oldu? tebliğ yaparken Ukaz panayırında insanları imana davet eden peygamberimizi daha iyi anlıyorum. Tebliğ yaparken egonuz şişmiyor, ben büyük hoca oldum diyemiyorsunuz. Muhataplarınız lisan-ı halle size madem hak dinde olduğunu iddia ediyorsun, hadi ispat et de görelim diyorlar. 1000 kişi elinizde Müslüman olsa dahi yine biriyle konuşurken, yeni biriyle konuşurken sıfırdan başlıyorsunuz. İnsanlar sözlerinize hak vermeyince acziyetinizi fark ediyorsunuz. Allah'tan tüm kalbinizle yardım istiyorsunuz. Çünkü ne kadar iyi tebliğ yapsanız da kalpler onun elinde. Dünyevi işlerde insan biraz daha önünü görebiliyor. Sebebe sarılınca neticeyi elde edebiliyor. İş tebliğe gelince Rabbimizin hadi yani hidayet veren ismine tevekkül etmekten başka çareniz yok. Okuyucularımıza tebliğ konusunda neler tavsiye edersiniz? Müslüman hak bildiğini üslubunca her ortamda diğer kardeşleriyle paylaşmalı. Bu bir gayrimüslim de olur, İslam'ı iyi bilmeyen bir komşumuz da olabilir. Müslüman tebliğ yapmak için fırsat kollamalı, insanların seviyesine ve ihtiyacına göre arifane bir şekilde tebliğ yapmalı. Peygamber Efendimiz'den sonra başka peygamber gelmeyeceğine göre tebliğ sorumluluğunun tamamen bizim omuzlarımızda olduğunu hiç unutmayalım. Acaba son nefesimizi verirken ümmeti olduğumuz peygamberimiz gibi biz de şahit ol ya Rab, gönderdiğin kitabı gücüm yettiğince herkese ulaştırmaya çalıştım diyebilecek miyiz? İşte tüm mesele bu. Yeri gelmişken bir hakkı da teslim etmek gerekiyor. İslam'ı tanıtma ve yayma hususunda bizlere yardım eden İstanbul ve Fatih müftülüklerimize, Boğaziçi Vakfımıza, Sultanahmet Camii Derneğimize, Kültürler Arası İletişim Derneği'ne ve tüm fakülte öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu kurumlar ve şahıslar yaptıkları hizmetlerle hepimizin üzerindeki farz-ı kifaye yükümlülüğünü yerine getiriyorlar. Son olarak da tebliğ konusunun ehemmiyetini ifade etme fırsatı verdiği için de size Altınoluk dergimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli dinleyenler, programımızda Profesör Doktor Süleyman Derin'le yapılan tebliğ üzerine yapılan bir mülakatı paylaştık. Son olarak turistlere tebliğ yaparken başlığını taşıyordu yazı ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugünkü programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2017 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık. Yarın yine buluşabilmek ümidiyle diyoruz. Hayırlı geceler, hoşça kalın.